Dördüncü ayrımın başı. Kainattaki bahar. Bahar geldi ve dışarıdaki dünya gelişini müjdeleyen görüntüler, sesler ve hadiselerle dolup taşıyor. Çiçek soğanları çiçeklere dönüşüyor, alıt soğanları yaprağa dönüşüyor ve kurbağa larvaları arazimizdeki gölcüğü taklit eden bir kovada yumurtadan çıkıyorlar. Henüz çılgınları duymadım ama komşumuz kara tavuk kalpten söylüyor şarkısını. Ceviz ağacımızın üstünde en sevdiği tünekte oturuyor. Serada vakit geçirirken güneş sırtıma tatlı tatlı vuruyor. Hafta başında kargoyla gelen arı dostu tohumların paketlerini açıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Züfa otu, ateş çiçeği ve yavşan otu var. Ayrıca kozmos çiçeğimiz ve yabani muhabbet çiçeğimiz de mevcut. Belki de yabani muhabbet çiçeğini ekmeye başlayabilirim. Peygamber çiçeği ve ay çiçeği paketleri de duruyor. Geçen sonbaharda ekmeye vakit bulamamıştık. Hala taze olmalılar. Onları da ekeceğim ve ne olacak bakacağım. Rab ve benim pek de ufak olmayan bir arazimiz var ama her yer hınca hınç dolu. Sanırım kompost yığını ve çit arasındaki alanı da hazırlayıp seradan bir şeyler ekmenin zamanı geldi. Eğer Rab oraları sebzeler için çoktan tahsis etmediyse tabii. Bu tohum paketlerini de ekebilirim ve eğer yerimiz kalmazsa evin dışında tuttuğumuz bitki tezgahında fazlalıkları satabilirim. Daha da ileri gitmeden önce biraz alan yaratmam gerek elbette. Rab benden önde, bu yüzden ben de ıspanak ve kış marullarıyla dolu tekne ve yemliklerine burnumu sokmak zorundayım. Seramız küçük ve ondan istediğimiz her şeyi yapmakta biraz zorlanıyor. Bir şeylerin yerini değiştirmeye kafa yorarken Rab dışarıda ilk ve ikinci erken mahsulleri ekiyor. Bugün 17 Mart, St. Patrick günü. Patateslere bugün ekmek iyi şans getirir derler. Bu sene yeni çeşitler deniyoruz. Lady Crystal ve Apache, Belle de Fontaine ve York'un Kızıl Dükü gibi eski favori çeşitlerimizi de unutmadan. Ana mahsul patatesleri ekmeyiz genelde çünkü onları ve başka kök bitkilerini Perşembe pazarında Liz'den alabiliyoruz. Ama erken mahsulleri ve marul benzeri ürünleri yetiştirmeyi seviyoruz. Arazimizdeki tarlaya koyduğumuz eski tekerleklerden oluşan yığınlara hepsinden beşer tane ekiyoruz. Bizimki arazinin en tepesindeki tarlalardan biri. Arazinin sınırlarına kadar uzanan bahçeleri olan çoğu samandan bir dizi taraçalı kulübenin üstünde. Her bahçenin araziye açılan bir kapısı var. Ne kadar şanslılar. Kulübelerde yaşayan insanlarla yavaş yavaş tanıştık. Kasabanın bu kısmında ciddi bir birliktelik hissi mevcut. Arkamızdaki kulübelerle birlikte tarlamız Blackmore Vale ve Melbury Beacon'a bakıyor. Bu sabah vadi üzerinde yoğun bir sis asılı duruyor. Bu yüzden French Mill Lane'in altındaki tarladan ötesini göremedim. Ancak manzara hala daha muhteşem. Burası her zaman çok huzurlu oluyor. Manzarayı yılın bu zamanında özellikle seviyorum ve belediye meclisinden bu tarlayı kiralayabilmiş olduğumuz için kendimi şanslı hissediyorum. Bitki yetiştirip hasat edebilecekleri ya da en azından oturup keyfini çıkarabilecekleri bir araziye isteyen herkesin sahip olabilmesini dilerim. Shaftesbury'deki zamanımızın bir kısmında Rab ve ben annemin evinde yaşadık. O evin bahçesi yoktu. O yıllarda annemin sağlığı kötüye gitmeye başladı ve ben de kısa süre sonra aramızdan ayrılabileceği gerçeğiyle yüzleşmekte çok zorlandım. Arazimize gelip çalışmak, oturmak ya da saklanabilmek beklenmedik bir nimetti. Rab'ın dikkatimi çekmek için ellerini salladığını fark ettiğimde hala derin düşünceler içindeyim. Yerde bir şey işaret ediyor bana. Seradan kafamı çıkarıyorum. Yaban arısı diyor. Uçup gitmeden ona yetişeyim derken ıspanağına takılıyorum. Uzun kış uykusundan uyanmış, kendi kolonisini kurmaya hazırlanan baharın ilk yaban arısını görmekten daha çok hiçbir şey beni heyecanlandıramaz. Kış aylarında bir iki cins soylarını devam ettirmeye başlasa da Britanya ve İrlanda'da bulunan 24 yaban arısı cinsinin çoğu geçtiğimiz sonbahardan beri derin bir uykuda. Onlar uyurken onları öylesine özlüyorum ki seslerini tekrar duymak, onları tekrar görmek büyük bir heyecan oluyor. Yaban arılarından yalnızca döllenmiş kraliçe kışı atlatabilir. Kış boyunca aktif olan yalnız koloni dışında geçtiğimiz yılın erkekleri ve dişi işçileri koloninin kurucusu kraliçeleriyle birlikte soğuk havalar gelmeden önce ölmüş olacak. Bu yüzden de baharda uçan devasa bir yaban arısı görürseniz o arının geçtiğimiz yılın son yuvalama zamanında üretilmiş bir kraliçe olması olasıdır. Doğduğu yuvayı sonbaharda terk etmiş ve aynı türden bir erkek ile çiftleşmiş olarak kraliçe yaban arısı birkaç hafta boyunca kış uykusu için yağ depolamasını sağlayacak nektarı yemekle meşgul olur. Sonrasında toprağa, genelde de ağaç köklerinin altına ya da kuzeye bakan bir yığının altına tünel kazarak uzun kış uykusu için hazırlanır. Kış uykusundaki kraliçe yer altında 6 ila 9 ay kadar kalabilir ve şaşırtıcı derecede düşük sıcaklıklara dayanabilir. Don ya da yoğun kar yağışı ona hiçbir tehdit oluşturmaz. Eğer sıcaklığı belli bir seviyenin altına düşerse vücudu bir tip antifriz olan gliserol üretir. Bu da onu donmaktan korur. Britanya ve İrlanda'da kış uykusundan uyanan ilk yaban arıları genelde toprak yaban arıları olur. Onları hemen ardından çok daha küçük erken yaban arıları, ardından odun yaban arıları ve beyaz kuyruklu yaban arıları takip eder. Diğerleri tercih ettikleri besin kaynaklarının çiçeklenmesine göre uyanırlar. Bazıları örneğin büyük sarı yaban arısı Mayıs hatta Haziran gibi uyanır. Böylece yaşam döngüsünün çoğunu yer altında geçirmiş olur. Rab'ın arazimizde gördüğü yaban arısı çok güzel bir toprak yaban arısı kraliçesiydi. Kompost kovamızın kenarında yetişen kara kafes otunun yaprakları üzerinde güneşleniyordu ve dev gibiydi. Onları baharda görene kadar kraliçe yaban arılarının ne kadar büyük olduklarını hep unutuyorum. Bazı cinsler doğuştan büyüktür ama diğer faktörler de etki eder. Mesela geçtiğimiz yılın yazının nasıl geçtiği ya da kraliçenin larva aşamasında koloni işçileri tarafından nasıl bakıldığı gibi. Sanıyorum ki buna gayet iyi bakmışlardı. Eğer kış uykusundan henüz uyandıysa yaban arımız kurt gibi aç olacaktır. Etrafıma bakıp arazimizde neyin çiçek açtığını görmeye çalıştım. Geniş bir alanda ciğer otumuz vardı ancak bu aç kraliçemizin işine yaramaz. Toprak yaban arılarının dilleri bu çiçeğin derininde saklanan nektara erişemeyecek kadar kısadır. Peki başka ne var? Son karaca otlarımız çiçek açıyor ve hala çiçek açmakta olan bir mahonya var. Bunlar toprak yaban arıları için iyi polen ve nektar kaynaklarıdır ama erken bahar toplayıcılığı için bizde çok az şey var ve kraliçemizin ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak kadar çiçek açmış bitki etrafta yok. Gelecek bahar gelmeden Rab ve benim bu durumu düzeltmemiz gerek. Kulübe bahçelerine baktığımda karaca otlarının bize en yakın bahçede yetiştiğini görebiliyorum. Ayrıca beyaz sümbül ve nergis de var ama az miktarda. Kraliçemizin yapabileceği en iyi şey kasabaya doğru uçmak. Orada St. James Park'taki eğimlerde çiçek açan parlak sarı kırlangıç otu çiçeklerinden epey bir bulabilir. Daha da iyisi keçi söğütlerini bulabileceği Park Walk'un altındaki yarı yabani bölge olur. Söğüt çiçekleri yaban arıları, bal arıları ve diğer erken tozlayıcılar için mıknatıs gibidir. Çünkü çok az bitki çiçek açmışken proteince zengin polen ve karbonhidratça zengin nektardan bol miktarda sunarlar. Arılar ve diğer böcekler söğütlerin tozlaşması için hayati önem taşır. Yalnızca arılar söğüt çiçeklerini tozlaştırdıktan sonra tohumlar rüzgara kapılır ve dağılırlar. İlginç biçimde Britanya ve İrlanda'da bulunan fındık, kabak, kızıl ağaç ve kayın gibi diğer söğüt benzeri çiçek açan ağaçlar da böceklerle değil rüzgarla tozlaşırlar. Sanki zihnimi okumuş gibi güzel yaban arılarımız sallana sallana uçmaya başladı. Biraz dolandıktan sonra St. James Park'ın yolunu tuttular. Umarım etrafımızda dönmesinin sebebi burayı iyice bellemesidir. Belki ileride geri dönmeyi planlıyordur. Evini bizim arazimizde kurmasını çok isterdim ama yine de söğütlere yakın bir yer seçmesinin onun için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu ev arayan güzelliklerden birinin bir gün bahçemizde yuvalamasından ümitli bir şekilde Rab ve ben bir krallık yarattık. Her ne kadar çok ufak olsa da tam bir kraliçeye göre. Çabalarımız oldukça sınırlı çünkü araziyi kiralıyoruz ve ufacık bir verandası var ama ev sahibimiz döşeme taşlarından bir kısmını kaldırmamıza ve yerine çiçekli bitkiler, ufak çalılar ve bir gölcük koymamıza izin verdi. Küçük bir alan, birkaç tohum ve aşı ve birazcık yaratıcı düşünmeyle yapabilecekleriniz öyle çok ki. Sıfırdan bir doğal bahçe ortaya çıkartmak hiç de uzun sürmüyor ve kesinlikle ipotek yaptırmanıza falan da gerek yok. Eğer arazinizde var olan yabani ya da görmezden gelinmiş alanlar varsa ne kadar küçük ve önemsiz gözüktüklerinin hiçbir önemi yok. Böyle alanlar uzun süredir orada olmasalar bile sayısız omurgasız hayvan, bahçe kuşları ve diğer yaban hayatı sürdürmeye yeterli bir doğal alan sunar. Tek yapmamız gerekense onları beslemek. Veranda bahçemizin en solunda, eski bir Victorian tuvaletin nasıl olduysa ayakta kaldığı bir alanımız var. Kırmızı kiremit duvarları, sarmaşıkla kaplı ve sonbaharda çiçek açtığında çalı kuşu gibi bahçe kuşları için muazzam bir yuva olmanın yanı sıra pek çok tozlayıcı böcek için de nektar ve polen kaynağı sunuyor. Tuvaletin orijinal kapısı hala duruyor, artık pek kapanmıyor gerçi ama kiremitli çatı kötü koşulda olsa da hala yeterince kuru içerisi. Böylece kışın sobamızda yakacağımız odunları orada tutabiliyoruz. Bir önceki kiracının bıraktığı odun deposu olmanın yanı sıra bu tuvalet içinde yaşamaktan gayet memnun bir dizi örümcek ve başka böcekler için de bir sığınak adeta. Kızıl gerdanlar orada yuva yapıyor, bence fareler de. Tuvaletin hemen yanında bir ceviz ağacı büyüyor. Ona kara tavuğun ağacı diyorum. Küçük bir veranda bahçesinde bir ceviz ağacının büyümesi fikri akla yazları devasa gölgesini hemen altındaki verandaya düşüren büyük yaşlı bir ağacı getiriyor olmalı. Bizim kara tavuk ağacı için bu söz konusu değil. Kendi de dalları da uzun ve ölümüne ramak kalmış bir mürver ağacı ile sağlam bir alıç arasında tutunmaya çalışıyor. Bu üçü kapı komşumuzun olgun çınar ağaçları ve diğer yanda suyunun çoban püskülü tarafından ele geçirilmiş alanda alabilecekleri kadar ışık almak için mücadele ediyorlar. Su komşularımızdan biri ve verandamıza gelmek için onun küçük arazisinden yürümemiz gerekiyor. Yaşadığımız taraçalı kulübelere ait bahçelerin pek azı kulübelere bağlı. Bir sıra Viktoryan tuvaletle birlikte bahçeler hep arka tarafa dar yolun etrafına karman çorman dağılmış. Yoldan geçenlerin göremeyeceği şekilde saklanmıştır. Bu gizli bahçeler zamanın durdurduğu noktalar adeta. Suyunun arazisi en sevdiğim arazi. Rab'ın hep gözünün kaldığı çok eski ve hurdaya çıkmış bir teneke kulübeye ev sahipliği yapıyor. Kapısı yok. Belki de hiç olmadı ve böylece irili ufaklı tüm canlıları açık. Bizim tuvaletleri bile gölgede bırakıyor. Yazın en sıcak günlerinde hanım eli sarmaşık ve akasma kıvrıla kıvrıla çatıya çıkıyor. Kulübeye destek sağlayan çoban püskülü ağacını tırmanıyor. Kulübeyi neredeyse görünmez kılıyor. Aslına bakarsanız suyunun çoban püskülü kulübeyi ayakta tutan tek şey. Kulübenin halen görünür olan tarafında ise yüksük otları, gece sefaları, it üzümleri var. Gece sefasının nektarını alan gümüş yeğ güveleri ve yüksük otlarını karşı konulmaz bulan yaban arıları gördüm. Kulübenin girişinin yanında eski bir ağaç gövdesi, kısmen içi boşalmış ve neredeyse tamamen çürümüş olarak duruyor. Yosun ve ciğer otu için harika bir mikroklima sunuyor böylece. Eğrelti otları ve mantarlar da burada. Kulübe ile bizim veranda bahçemizin çiti arasındaki dar geçitte yetişiyor. Su kulübeyi daha çok odun toplamak ve güneye bakan yüzünde taze fasulye ve kabak yetiştirmek için kullanıyor. Ancak çoğunlukla kulübeyi kendi haline bırakıyor. Rüyalarda ya da resimlerde görebileceğiniz gibi bir yabani kulübe burası. Yahut şiirlerde. Kulübeyi elden geçirmek istemediği için o kadar mutluyum ki. Keşke daha fazla insan su gibi olsa. Keşke görünüşe göre doyumsuz ve tamamen akıl dışı bir biçimde etrafımızdaki her şeyi kontrol etmek, düzenlemek, yönetmek ve hükmetmek arzusuna sahip olmasak. Biliyorum ki günün sonunda suyunun kulübesi, alt tarafı bir kulübe, Güneybatı İngiltere'deki bir kasabanın dışında birazcık bakımsız bir arazide duran ufak bir teneke yapı. Onu onuruna bırakması ne bir türü yok olmaktan kurtaracak ne de küresel ısınmayı durduracak. Ancak benim için suyunun kulübesi ve üzerinde durduğu ufak arazi, insanların doğayla uyum içinde yaşayışının, yabani yüreklerimizin yaban hayatıyla bağ kurmasının, bir şeyi yalnız bırakma cesaretimizin kutsanması gibi. Yalnız bırakılmış yerler ister teneke kulübeler, ister odun yığınları, çalı çitler, tarlalar ya da bütünüyle bir arazi olsun, doğal yaşam için güvenli yerlerdir. Nerede sıfır ya da minimum bir müdahale ve yönetim varsa, nerede doğa bizim yapması gerektiğini düşündüğümüz şeyi değil de kendi seçtiği şeyi yapma özgürlüğüne sahipse, ne zaman zamanı durdurup arka koltuğa geçer ve efendi olmak yerine gözlemci olursak, İşte orada beklenmedik ve büyülü şeyler olmaya başlar. En büyük dileğim Rav ve benim bir gün birkaç ağaç, çalı çitler, bir çayır ve canlı bir su birikintisi olan ufak bir arazinin koruyucusu olmamız. Çevreye duyarlı bir ev yapıp orada yaşayabileceğimiz, yiyebilmemiz için besin ve satmak için çiçekli bitkiler yetiştirebileceğimiz kadar büyük olmalı. Ama büyük bir kısmının yabani kalmasına izin vereceğiz. Bu bizim hayalimiz. Bu esnada ağaçların bizim bahçemizde ve etrafında büyüyor olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Onlar olmadan kuş yemlerimizi ve arı yuva kutularımızı asacağımız hiçbir yer olmazdı. Ziyaret eden ya da burada yaşayan kuşlar için de bir sığınak olmazdı. Kuş cıvıltıları olmadan böcekleri izlemeyi hayal edemiyorum. Onlar birbiriyle güzel kuşlar ve arılar. Kulübeye taşındığımızda verandanın köşesinde kara tavuk cevizinin ve diğer ağaçların altındaki noktanın bir şekilde çöplük olacağı belliydi. Bir önceki kiracıdan kalma kırık çanak çömlek parçaları ve kesilmiş dikenli böğürtlen dallarıyla doluydu. Çürümüş yapraklarla dolu olmasını umduğum siyah poşetler yeni kaldırım taşları döşenirken artmış ıslak kumla doluydu. Metal bir kovanın içi ise ağzına kadar çamurla doluydu. Kırık çömlekleri ve bir kısım dalları bıraktık çünkü çeşitli canlılar için doğal bir ortam sunuyordu ama kalanını temizledik. Bu temizlik sonucunda ufak bir duvarın kalıntıları kendini gösterdi. 40 cm kadar yüksekti ve Shaftesbury diorit taşından yapılmıştı. Taştan yapılmış başka çıkıntılar ve kırık kiremitler vardı etrafta. Bu yüzden biz de duvarı verandanın sol tarafına doğru gölediğimizi kazmayı planladığımız köşeye doğru uzattık ve duvarın yüksekliğini tek bir kiremit yüksekliğinde kalıncaya kadar yavaş yavaş azalttık. Bu köşe ile bahçemiz ve diğer bahçe arasındaki sınırı çizen çit arasında tozlayıcılar için gölge seven bazı bitkileri ekebilecek kadar alan açmış olduk. Ciğer otu, Itır, cücek kara kafes ve karaca otunu seçtik ve onların küçük duvardan kaldırım taşlarına taşmalarına izin verdik. Sonra arkalarına daha uzun olan yüksük otları ve haseki küpesi ektik. Rab gölet için temel kazdı ve yağmur suyuyla dolduktan sonra arkasındaki alanı hallettik. Bahçenin bu köşesi biraz daha az gölgelikti. Biz de orayı yabani bergamot, altın kamış, kedi nanesi ve daha fazla yüksük otu ile doldurduk. Göletin ortasına bataklık dergisi ve veranda ile buluştuğu köşeyi yumuşatmak için mayasıl otu ektik. Eğer bir yaban arısı olsaydım yuvamı buraya kurardım. Uzun kış uykusundan sonra bu sabah Rab'ın arazimizde bulduğu gibi yeni ortaya çıkmış bir kraliçe yaban arısı, gücünü toplamak ve yumurtalıklarında polen geliştirmek için nektar toplamaya muhtaçtır. Şanslıysa bizim toprak yaban arısı gibi erken baharda ortaya çıkan bir cinse, kışın çiçek açan süpürge otu, karaçalı, çiğdem ya da keçi söğüdünün yahut da kardelen, akballı baba ve öküz dili gibi erken baharın favorilerinin bol olduğu bir alana yakın bir kış uykusu yeri seçmiş olacaktır. Ancak güneş onu çok erken uyanmaya kandırırsa ve beslenecek hiçbir şey bulamazsa aç kalır. Eskiden Mart'tan Ekim'e kadar çiçek açan nektar ve polen açısından zengin bitkiler arılarımıza yeterliydi. Ancak şu an durum böyle değil. İklim değişiklikleri hem bitkiler hem de böcekler için kafa karışıklığı yarattığı için bahçelerimize, parklara ve diğer açık alanlara tüm yıl boyunca ardı arkasına hatta kışın bile açacak çiçekler, otlar ve ağaçlara dikmek her zamankinden daha önemli. Kendini nektar ve polen ile tazeleyince kraliçe yaban arısının davranışı değişir. Ölü yapraklar ve çürümüş odunun bulunduğu yerlere özel bir ilgi göstererek yerin hemen üstünde zigzag çizerek uçar. Çünkü yuvasını kuracak uygun bir yer aramaktadır. Bir yaban arısının yuva için birinci tercihi boşaltılmış bir fare ya da tarla faresi yuvasıdır ancak çalı çitlerin ve ağaçlık kenarlarının azalması ile birlikte bunları bulmak güçleşiyor. Diğer tercihleri arasında topak çimler, kompost öbekleri, taş duvarların çatlakları, kuş yuvaları ya da ev saçakları bulunur. Uygun bir yuva bulacak kadar şanslı olanlar yuvalarını diğer yaban arılarından korumaya hazırlıklı olmalıdırlar çünkü yuva yapacak alanlar için rekabet çok yüksektir. Kesin olarak bilmiyorum ama toprak yaban arılarının ve diğer erken uyanan arıların başarısına katkıda bulunan faktörlerden biri yuva avcılığı yarışında diğer arılardan birkaç hafta önde olmaları. Geç uyanan cinslerden önce kolonileri kurmalarıdır diye düşünüyorum. Ancak toprak yaban arıları ve diğer erken uyanan cinslerin çok başarılı olmasının ana sebebi toplayıcılık ve yaşam alanı seçimi konusunda müşkülpesent olmamalarıdır. 7 diğer yaban arısı cinsi de benzer biçimde esnektir. Erken yaban arısı, beyaz kuyruklu yaban arısı, odun yaban arısı, taş yaban arısı, tarakçı yaban arısı, fundalık yaban arısı ve bahçe yaban arısı. Bu büyük 8 hayatta kalmak için nadir doğal alanlara ya da belli başlı birkaç tür çiçekli bitkiye ihtiyaç duymadığı için parklar ve bahçeler gibi kent içi alanlarda da yaşamlarını sürdürebilirler. Polen ve nektar yönünden zengin çiçekleri bulmuş boş bir kemirgen yuvasına ya da başka bir uygun ikamet yerine rastlamış yeni kraliçemiz şimdi kolonisini kurmak için hazırdır. Cinsine göre bu önemli aşamaya Mart ile Temmuz arasında erişir. Ancak erken gelen bahar bazen yaban arılarının işi erken koyulmasına yol açar. Yumurtlamaya başlamadan önce seçtiği evinin içinden istenmeyen kalıntıları çıkartmalı ve yapabildiği kadar su geçirmez hale sokmalıdır. Bu görevler sona erince davranışı yeniden değişir. Zigzag çizmek ve yere yakın dolaşmak yerine yuvasına polen ve nektar depolamaya başlar. Dönüş yolculuklarında arka bacaklarındaki polen sepetleri ya da corbicula polen ile doludur ve tam anlamıyla heybelere benzer. Nektarın üzerinde bal mahsulünü taşır, bir yaban arısı vücut ağırlığının %50'sine kadar polen taşıyabilir. Eğer bir kraliçe yaban arısını polen taşırken görürseniz, bilin ki ya yuvasını kurmuş ya da kurmak üzeredir. Yuvanın içinde karnındaki bezlerden gri beyaz bir bal mumu salgılar ve bunu bir çocuğun tırnağı büyüklüğünde ve Winnie the Pooh'nun bal kavanozu şeklinde küçük bir kap yapmak için kullanır. Bu kabı topladığı nektarla doldurur. Eğer kötü hava koşullarından ötürü uzun süre yuvasında kalması gerekirse, kraliçe bu bal kavanozundaki nektarı kendini beslemek ve enerjisini yüksek tutmak için kullanacaktır. Bu ev işleri ve hazırlıklar bittiğinde ise kraliçe ilk seri yumurtasını yumurtlamaya hazırdır. Topladığı polen ve nektarın bir kısmını tükrük ile yoğurarak içine 8 ila 16 yumurta yumurtlayacağı bir karışım elde eder. Bu andan ilk işçi grubunun ortaya çıkıp uçmaya hazır olacağı güne dek Kraliçe yaban arısının zamanı kuluçka ve toplayıcılık için dışarı çıkmakla geçer. Yaban arılarının kuluçkası yaklaşık olarak kuşlarınkine benzer. Yaban arısı yumurtalarının başarıyla çatlaması için kraliçenin onların üzerinde oturması ve 30 derece Celsius civarında sıcaklıkta tutması gerekir. Kraliçe bunu göğüs kafesinin içindeki uçma kaslarının bağlantısını koparıp vücudu gerekli sıcaklığa gelene dek kaslarını titreterek yapar. Yaban arıları bunu havaların çok soğuk olduğu zamanlarda kendilerini ısıtmak ve diğer arılar uçamazken uçmalarını sağlamak için de yaparlar. Ancak bunu yapmaları için uçma kaslarını titretecek enerjiyi onlara sağlayacak kadar nektar tüketmiş olmaları gerekir. Kuluçkaya yatan kuşların aksine kraliçe yaban arısı yuvasını ilk kurduğunda yalnız ebeveyindir. Hiçbir desteğe sahip değildir ve toplayıcılık yapması gerekmektedir. Toplayıcılık yolculukları kısa ve hızlı olur. Çünkü onun yokluğunda yumurtaların sıcaklığının düşmemesi gerekir. Yumurtladıktan sonra kraliçe yuvanın girişine yüzünü döner ve istenmeyen misafirlere karşı yuvayı korumak için hazırlanır. Küçük nektar kabı istediği zaman dilini sokup emebileceği kadar yakında durur. Bu da kuluçka süresinde enerjisini yüksek tutmasını sağlar. Kraliçe yumurtladıktan 4 gün kadar sonra yumurtalar çatlar. Sonraki 2 hafta boyunca gelişen larvalar kraliçenin onlar için sağladığı polenle beslenir. Besledikçe larvalar etraflarına pupa evresini içerisinde geçirecekleri ipek kozalar örmeden önce pek çok farklı büyüme aşamasından geçer. Pupa evresinde bir tür hücresel simya gerçekleşir. Tıpkı tırtılların kelebeklere dönüşmesi gibi. Ve 2 hafta sonra arılar güzel, tamamen gelişmiş yetişkin bireyler olarak kozalarından çıkarlar. Yaban arısı yuvasındaki ilk birkaç kuluçka her zaman dişi işçi arılardır. İşçiler genelde kraliçelerinden çok daha ufaktır ve bakıcı, temizlikçi, nöbetçi ve toplayıcı gibi roller üstlenirler. Koloni tamamıyla kurulduktan sonra kraliçe nadiren yuvasını terk eder. Artık takip eden kuluçkaları beslemek için polen ve nektar toplayacak işçileri vardır ve rolü artık sadece yumurtlamaya indirgenir. Zaman akar ve bahar yaza kendini bırakınca yuva büyümeye ve genişlemeye devam eder. Kraliçe yumurtlarken işçiler boylarına göre kolonide farklı görevler edinir. Büyük işçiler daha fazla polen ve nektar taşıyabildikleri için genelde toplayıcı olurken, küçük işçiler evde kalıp yuvayı temizler, kraliçe ile ilgilenir ve larvaları besler. Yazın en sıcak günlerinde eğer koşullar uygunsa ve yeterince polen ve nektar tedariği mevcutsa, bir toprak yaban arısı kolonisindeki işçi arıların sayısı 400'ü aşabilir. Örneğin erken ya da bahçe yaban arıları gibi diğer cinslerde bir yuvada en fazla 100 tane işçi olur. Eğer yuva başarılı olur, kraliçe sağlıklı kalırsa yuvanın bir sonraki ve en önemli adımı için hazırlanılır. Erkeklerin ve yeni kraliçelerin üretimi. Bu noktaya kadar kraliçe yalnızca döllenmiş yumurta yumurtlamıştır. Her yumurtlayışında bir önceki sonbahardaki çiftleşmelerinden bedeninde depoladığı spermlerden çok azını salgılar. Bu döllenmiş yumurtalar onun ve çiftleştiği erkeğin kromozomlarını içerir ve her biri dişi arıya dönüşür. Zamanı geldiğinde döllenmiş yumurta yumurtlamaktan döllenmemiş yumurtaya geçer. Yani sadece kendi kromozomlarını içeren yumurtalar. Ve bu döllenmemiş yumurtalar da erkek yaban arılarına dönüşür. Erkek yumurtaları yumurtlamaya başladığında kraliçe işçilerine yumurtaları işçi arı olarak yetiştirmelerini söyleyen feromonu yaymayı bırakır. Bu feromonun salgılanmasının durması ve döllenmiş erkek yumurtaların yumurtlaması koloninin yaşam döngüsünün sonunun başlangıcıdır. Son grup döllenmiş yumurtalar ise yeni kraliçelere dönüşür. Kozalarından çıkıp uçmaya hazır hale geldiklerinde erkek yaban arıları yuvayı terk eder ve asla dönmezler. Yeni genç kraliçeler de onları takip eder. İlginç bir şekilde işçilere yumurtaları işçi arılar olarak yetiştirmesini söyleyen feromonu salgılamayı bıraktıktan sonra kraliçe işçiler üzerindeki hükmünü kaybeder ve bazıları kendi başlarına döllenmemiş yumurta yumurtlamaya başlar. Yorgun ve zayıf, yaşlı kraliçe koloni üzerindeki hakimiyetini kaybeder ve kaos ortaya çıkar. İşçiler kendileri yumurtlamaya başlasalar da başlamasalar da erkekler ve genç kraliçeler ayrıldıktan sonra koloninin sayılı günü kalmıştır. Birkaç hafta içinde kolonide yaşayanlar ölmeye başlar ve doğanın çökelcileri, solucanlar, bok böcekleri, kırkayaklar ve benzerleri gelip terk edilmiş yuvayı temizler. Yeni kraliçeler çiftleşir ve kış uykusuna yatar. Erkekler kış gelmeden ölürler. Türün tüm geleceği artık yeni çiftleşmiş kraliçelerin kış uykusundan sağ çıkıp çıkmamasına ve sonraki baharda kendi yuvalarını başarıyla kurup kurmamalarına bağlıdır. Dördüncü ayrımın sonu.